Ayrım 9. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 133. 7. Erkeklik kapısı. Yüzünü silsene Gökçe, ağzın burnu vişne içinde. İşimiz bitmedi daha. Daha Nurtepe'ye gitmemiz gerekiyor. Yeniden konuşmamız gerekiyor birileriyle. Çünkü annelerden, eskilerden ve yenilerden söz ettik ama babalardan, ne eskisinden ne yenisinden pek söz etmedik daha. Yola çıkmamız gerekiyor bir kez daha. Yolda okumayı sever misin Gökçe? Seviyorsan bak 1996'da Fatma teyze ne demiş bana? Sormuşum, niye eylemde babalar yok? Bu niye bir anneler eylemi diye. Çok fazla askerlik yaptılar herhalde. Fatma teyze eylemin neden bir anneler eylemi olduğunu çalıştığı iş yerinde gülerek anlatıyor. Annelerin babalara göre eylemlere niye daha çok geldiği konusu hep açılırdı. Babalar bir eyleme katılmak istemeseler hemen yapıştırırdım lafı. Siz çok fazla askerlik yaptınız herhalde. Babalar askerlikten olsun, memurluktan olsun devletle yüz yüze kalan insanlar. Bu yüzden eylemlerde hep çekingen dururlar. Annelerin hayatı hep dört duvar arasında geçtiği için devleti de, polisi de bilmezler. O yüzden eylemlerde hep pervasızdırlar. Gider, eylem yapar, gelirler. Bütün genellemeler biraz insafsızdır ama Fatma Özçelik'in söyledikleri de doğruydu. Çoğu kez anneler bağırış çağırış eylem planları yaparken babalar daha temkinliydi. Bazı babalar çalıştıkları için gelemedi eyleme, bazıları da çocuklarını onaylamadıkları için orada değillerdi. Örneğin Hatice Güden, ölüm sınırına gelen kızı için Ankara'ya geldiği ilk gün eşinin neden gelmediğini sorduğumda öfkeyle şöyle demişti. Gelmedi işte, neden gelsin ki? Peki, gelenler neden gelmişti? Sevgili Gökçe, ihtiyar erkekler ağladığında bir krallık yıkılır yüzlerinde. Kocaman bıyıklı, kocaman bilekli adamlar ağladığında hele, yüzleri yol yol olup bir şeyi hatırlamaya çalışır sanki. Çok önceki bir çocukluğu hatırlamak için değişir, bozuşur, büzüşür yüzleri. Biz niye daha çok işleniriz bir erkek ağladığında? Onlarla birlikte çocukluğumuzun babaları ağlar herhalde. Ali Rıza Eroğlu, ÖDP İl Merkezi'nde 1996'da sol koridordaki odada oğlu için ölüm orucuna yattığında ve benimle konuşurken ağladığında bunu bilmiyordum sevgili Gökçe. Bak şimdi, sesi takılıyor, parmağı öğüt verir gibi havaya kalkıyor ama sesi çıkamıyor. Benim oğlum, sesi yine boğuluyor. Benim oğlum mimardı, mimar. Bir karıncayı bile incitemez çocuğum. O dağ gibi çocuğu şimdi bir gör, yavrum. Kısa bir yutkunma arası, inip çıkan, incelip kalınlaşan sesi bu topraklarda öğretilen erkekliği yalanlıyor. Benim çocuğum vatan sevgisiyle doludur. 72 milleti ayırt etmeden sever. Benim oğlum insanı sever, insanı. Bir lokma ekmeği 40 kişiyle paylaşmaya çalışır. Benim çocuğum vatanını sevdiği için ölüyor. Benim çocuğum halkı için ölüyor. O daha çok genç. Ben yaşlıyım. Onunla birlikte ben de ölüme yatıyorum. Biz ölsek bir şey olmaz ama bu ülkenin bu çocuklara ihtiyacı var. Yine bastırıyor ağlama. Ali Rıza Eroğlu, Güzel Şahin ve Nadire Çelik'le 24 gün aynı odada ölüm orucuna yattı. Neredeyse hiç konuşmadı. İki kadınla birlikte aynı odada günlerce bekledi. Kapıda işi olmayan giremez yazıyordu ama herkesin işi vardı zaten. Ali Rıza Eroğlu dışında bütün babalar dışarıda çocuklar için eylemden görüşmeye, gazete bürolarından parti merkezine koşuyordu. Koşan babalardan biri de Abdullah Soner'di. Eylem içinde geçen kendi hikayesini anlatırken hiç unutamadığı o geceden başlıyordu konuşmaya. İlk ölüm haberlerinin geldiği gün ÖDP'de ben nöbetçiydim. İlk ölüm haberi geldi, mahvoldum. Yarım saat sonra bir tane daha, yarımşar saatlik aralıklarla 3 ölüm haberi. Nasıl söyleyeceğim diye mahvoldum. Abdullah Soner'in ilk mahvolduğu gün bu değildi. Onu asıl yıkan cezaevlerindeki açlık grevlerinin başladığı ilk günlerde herkesin olana bitene seyirci kalmasıydı. Açlık grevlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Abdullah Soner, tepkisiz kalan demokratik kitle örgütlerini harekete geçirmek için 5 günlük açlık grevi eylemi de yaptı. Ben neden açlık grevi yaptım? Çünkü 12 yavrumuzun ölmesinde siyasetçiler ne kadar suçluysa izleyenler de o kadar suçluydu. Aydınım, insanım diyen insanların çocuklarımızın ölüşünü seyretmelerini protesto ettim. Zaten bundan sonra çocuklarımıza bedel ödetmeyeceğiz. Bedelleri biz ödeyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bu çocuklara ihtiyacı var. Ama sonra o sokaktaki eylemi seçti. Annelerin bütün 18.30 Yüksel Caddesi eylemlerinde, Adalet Bakanlığı'nın önüne yürüyüşte, hemen bütün gözaltılarda o da vardı. Sonra ilk kez ağladığı görüldü. Tek başına ÖDP'nin en dip odalarından birinde, arkasını kapıya dönüp usul usul. Ölüm orucunun 66. günüydü. Ölümler hızlanmıştı. Adalet Bakanlığı'nın önüne yapılan yürüyüşün üzerinden bir saat geçmişti. Abdullah Soner, ölenlerinin resimlerinin üzerine asıldığı temsili tabutu taşıyordu. Tabuttaki resimlere baktı, baktı ve yere yığıldı. Onu ÖDP'ye götürdüler. Tansiyonu düşmüş. Tabuta dayanamadım, dedi. Sonra kendine gelince, belki de ilk kez ayrıntılı olarak anlattı oğlunu. Özgür, ilk gözaltına alındığında 16 yaşındaydı. Hüküm giydiği davayla ilgili olarak 4 yıl önce, 17 yaşında, Tavır Dergisi'nden alındı. O zaman polis, pişman mısınız diye sormuş. Pişmanız diyenleri bırakmış. Biz bir şey yapmadık ki, biz suçlu değiliz diyenleri tutuklamış. Özgür, DHKPC davasından yargılandı. Örgüte geçiş sürecinde olduğuna karar verdiler. 19 yıl 4 aya mahkum ettiler. 12 Eylül hukuku bile geçerli olsaydı, özgür değil mahkum olmak yargılanmazdı bile. Eskiden Özgür'ü çocuğum diye görürdüm. Eskiden o, Abdullah Soner'in oğluydu. Şimdi ben onun babasıyım. Çocuğum inandığı şeylere uğruna ölümü göze alabiliyorsa, ben buna saygı duyarım. Yalnız benim oğlum değil, bütün çocuklar ölüm orucuyla ailelerinin gözünde mitleşti. Bütün babalar, Ali Rıza Eroğlu veya Abdullah Soner gibi, eylemi ve sloganlara hazırlıklı değillerdi elbette. Parti kapısından tedirginlikle girip, içerideki gruba dahil olmakta güçlük çeken babalar da oldu. İçeri girer girmez, onlar da herkesin gördüklerini gördüler. Bağırıp çağıran, öfkeli, her şeyi yapmaya hazır kadınlar, anneler. Hızla alınan eylem kararları, gündelikleşen dayak ve gözaltı hikayeleri, politize olmuş, hareketli bir ortam. Kadınların egemen olduğu bir alanda, biraz yabancı ve tedirgin olsalar da, hareket onları içine çekiyordu. Yanlarında getirdikleri çaresizlikleri, burada becerikli ve deneyimli ellere teslim ediliyordu. Daha önce siyasi kimlikleri olan babalar değillerdi onlar. Aynı kapıdan 69 gün sonra çıkarken artık başka insanlardı. Kadınlara da 69 gün öncesinden farklı bakıyorlardı. Babalar artık eylemin kadınlarına hayrandılar. Büyük bir olasılıkla artık kadın sözcüğünden eskisine göre çok başka şeyler anlayacaklardı. Hatta işlerinden biri eylemdeki babalarla ilgili şöyle diyecekti. Babaları, annelerin kararlılığı etkiledi. Naci Elçi, eski siyasi. Oğlu Taylan Özgür, elçi. Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde yatıyor. DHKPC davasından tutuklu. Naci Elçi, Ankara Anakent Belediyesi'nde işçi. Taylan alındıktan sonra anneyi 17 gün içinde kalp krizinden yitirmişler. Naci Elçi, üzüntüden öldü diyor. O da biliyordu içeri girenlere neler yapıldığını. Yaşasaydı, o da eylemlere gelirdi, o da siyasiydi. Naci Elçi, açlık grevleri boyunca gündüz çalışıp geceleri ÖDP'ye geliyordu. Elçi eylem sonrasında soruları yanıtlarken, babaların eylem içindeki yerini şöyle konumluyor. Biz annelerin arkasındaydık. Naci Elçi anlatmaya devam ediyor. Babalar olarak biz annelerin arkasındaydık. Onları yalnız bırakmamaya çalıştık. Gözaltına alındıklarında adliyenin önündeydik. Onları salıncaya kadar adliyeden ayrılmadık. Her ne kadar onların arkasında olsak da, baba olarak anneler eyleminde insan kendini yalnız hissediyor tabii. Sonuçta bu annelerin eylemiydi. Naci Elçi erkeklerin eylemindeki yerini anlatırken annelere duyduğu hayranlığı da gizleyemiyor, şaşkınlığı da. Annelerin dayanışması benim tahmin ettiğimden daha güzeldi. Dayak yiyorlardı, gözaltına gidiyorlardı, yarın yine geleceğiz diye bağırıyorlardı. Onların yediği dayağı bir sivil yese alındığı yerin önünden bir ay geçemez. Bazı babalar annelerin eylemlerini gördükçe kendilerini eyleme katılmaya zorunlu hissettiler. Annelerin ve çocukların kararlılığı bazı babaları çok etkiledi. Eylemde anneler kadar babalar da değişti. Naci Elçi kendini tutamayıp gülüyor sonra. Çünkü anlatacağı şeyler parti kapısından tedirgin girip slogan atarak çıkan babalarla ilgili. Sıradan insanlar militan olup çıkıyordu. Bazı da ilk geldiğinde korkuyordu. Aman beni eyleme götürmeyin diyorlardı. Birkaç çöp yiyince piştiler. Kendilerine geldiler. Kin duymaya başladılar. Bazılarına da analara bakın, kendinizden utanın diyordum. Öyle deyince harekete geçiyorlardı. Naci Elçi, daha önce hiç eyleme katılmamış babaların en zorlu zamanlarda vazgeçmek gibi bir olasılıktan söz edip etmedikleri sorulunca, taraf olmanın ne demek olduğunu ve eylemin kendi kendini yarattığı noktayı anlatıyor. Biz dönülmez bir yola girmiştik. Kesinlikle dönülmeyecek bir yerdeydik. Bir düşünün, geri adımın neticesini hesap edin. Hiçbir siyasi parti, hatta hiç kimse bizi ciddiye almazdı. Ölüm orucu günleri herkesin birbirini ve daha da önemlisi kendini şaşırttığı günlerdi. İnsanlar eylem bittiğinde çoğu kez şaşkın yüzlerle kendi yaptıklarını anlatıyordu. Direniyor olmak, bunca acıya karşın ayakta duruyor olmak onlara bile bazen şaşırtıcı geliyordu. Eylemin insanları değiştirmesi bir yana, eylemin özneleri olan aile bireyleri aralarında daha önce hiç de öngörmedikleri yeni bağlar kuruyor, birbirlerinin yeni görüntülerine ve kimliklerine tanık oluyorlardı. Koca karısının dövüldüğünü ve gözaltına alındığını ve kendisinin koruyucu kimliğinin işe yaramadığını görüyordu. Anne kocasının ağlamasına ve çaresizliğine tanık oluyordu. Çocuklar anne ve babalarının ilk sloganlarını ve eyleme gidişlerini izliyorlardı. Herkesin birbirine o güne kadar sunduğu görüntüler artık terk ediliyor, çaresizliğin ve eylemin dayattığı yeni kimlikler kadın erkek ilişkilerine, aile bağlarının en kuytu yerlerine sızıyordu. Aileler anne, baba ve çocuktan oluşan küçük ve ölümüne siyasi birliktelik haline geldiler. Aile bireyleri artık yepyeni bir ilişkin taraflarıydı. Onlar ailecek eylem arkadaşıydı. Kurulan bu yeni arkadaşlık bütün geleneksel rolleri alt üst ettikçe ilişkileri de alışılmış çizgilerinden uzaklaştırıyordu. Çünkü artık herkes birbirine bir eylem arkadaşı kadar müdahale edebiliyor, birbirine bu kimlikleri de tutunuyordu. İlişkide karşı tarafa müdahale hakkını, eylem arkadaşlığının heyecanı ve öğrettikleri ortadan kaldırıyordu. Bu da aile bağlarında belki de küçük çapta bir devrim yaşanmasına neden oluyordu. Aile ölüm orucuyla birlikte bir siyasi direniş kalesine dönüşüyordu. Sevgili Gökçe, artık adresi biliyorsun. Nurtepe'de hangi kapıyı çalacağını da. Gir bakalım içeri, sor Melek'le Naime'ye. Babalar eskiden şimdiki kadar yoktu cezaevleri eylemlerinde. Artık galiba daha etkinlerde. Bakalım ne diyecekler. Anneler biraz yoruldu herhalde. Artık babalar daha etkin. Böyle dediklerine göre o zaman babalarla konuşmalıyız Gökçe. Çağıralım odaya Ahmet Kulaksız'ı. O gelene kadar şu kitaba bir bakalım Gökçe. İki kardeşin hayatı, Canan ve Zehra. Hazırlayan Ahmet Kulaksız. O günü anlatıyor Ahmet Kulaksız. Hapishanelerdeki ölüm oruçlarına alışık olan ülkemiz insanları, dışarıda başlatılan bu eyleme, ölüm oruçları, bir anlam veremediler. Dışarıdaki eylemciler açıklamalarında hapishanelerde yaşanan bu direnişin dışarıda yapılmasını görmek istemeyen gözlere, duymak istemeyen kulakları duyurmak olduğunu, saldırının çok kapsamlı olduğunu, bunun sadece hapishanelerdeki direnişle püskürtülemeyeceğini, dışarıda da direnişin şart olduğunu savundular. Kısa bir süre sonra kızım Zehra benimle konuşmak istediğini, önemli bir karar aldığını bana bildirdiğinde ne söylemek istediğini hemen anladım. Evet, büyük kızım Zehra Kulaksız dışarıda başlayacak ölüm orucu ekibinde yer almıştı. Bugünden baktığımda o zaman neler hissettiğimi tam olarak açıklayacak durumda değilim. Ama bak kızım, almış olduğun bu kararla çok büyük bir sorumluluğun altına giriyorsun. Yaşam sana ait biliyorum. Ben ne desem boş. Sen kararını vermişsin. Ama baban olarak bir daha düşünmeni öneririm dediğimde bana, haklısın, nasıl bir sorumluluk aldığımı, ne kadar zor bir misyon yüklendiğimi biliyorum. Her şeyi düşündüm. Yanı başımda devam eden böyle bir direnişe seyirci kalamam. Bunu benden isteme, kararıma saygı duymanı istiyorum. Seni çok seviyorum ve beni anlayacağını biliyorum, dedi ve yanaklarımdan öptü. Ben de ona, ben de seni çok seviyorum kızım ve kararını saygıyla karşılıyorum, dedim. Ve önce gözlerinden, sonra alnından, doya doya öptüm ve bağrıma bastım. Gözlerimden boşalan iki damla yaşı kızıma hissettirmeden ayrıldık. Aradan kaç gün geçti hatırlamıyorum. Bir gece ev telefonu çaldı. Karşımdaki ses küçük kızım Canan'ın sesiydi. Ses onundu ama söylediklerini anlamakta zorlanıyordum. Aslında Canan normal konuşuyordu. Ben normali algılama yeteneğimi yitirmiştim. Dizlerimin bağının çözüldüğünü hissediyordum. Boğazıma düğümlenen bir şey yüzünden konuşamıyordum. Kısa bir süre sonra konuşulanları anlamaya başladığımda duyduklarımın bir şaka olduğunu varsaymak istedim. Ama öyle değildi. Küçük kızım Canan bana İzmir'de devam eden ölüm oruçlarına gönüllü katıldığını söyleyince artık bütün takatim tükenmiş ve yere yığılmışım. Kızlarım yine yapacaklarını yapmışlar. Her zamanki gibi ayrı ayrı olsalar da her zaman beraber çarpan o sımsıcacık yüreklerini ayrı ayrı kentlerde de olsa zaman ve mesafe kavramlarını alt ederek yaşamlarının en zor ve onurlu kararlarını beraber almışlar. Hep düşünmüşümdür. İki yürek nasıl bu kadar? Kaldır başını kitaptan Gökçe. Ahmet Bey geldi. Ne sormak istiyorsan, en çok ne sormak istiyorsan onu sor. İnsan hiç mi yolundan döndürmek istemez çocuğunu ölüme giderken? Hiç mi? Canan'ı vazgeçirmek için her türlü yola başvurdum. Yalvardım. Ablam var, bari sen vazgeç dedim. Canan o zaman, neden ablamı vazgeçirmek istemiyorsun diye sordu. Çok yalvardım ama en son, sen Zehra'yı daha mı az seviyorsun diye sorunca sustum. Şimdiye kadar zaaf gibi görünür diye söyleyemedim şimdi söyleyeceğimi. Bak, buradaki arkadaşlarım da ilk defa duyacak bunu. 5. katta oturuyoruz biz. Canan ve Zehra, şehit düştükten sonra çok gece aşağıya, parka indim gecenin bir yarısı. Hakim olamam, atarım kendimi aşağı diye. Parkta oturdum sabahlara kadar. İnsan öfkeleniyor Gökçe. Peki bu ölüm döngüsü nasıl kırılacak? Kaç Canan'ın daha ölmesi gerekiyor, kaç Zehra'nın? Zafer için kaç kişi? Bu soru sakat bir soru. Bize çok garip geliyor. Tayad'ın mücadelesi politik bir mücadeledir. İnsanlığın en rafine mücadelesidir. Biz ölüm görmek istemiyoruz cümlesinin varacağı yer şudur. Biz direniş istemiyoruz. Herkes bulunduğu yerden ayrılmadan muhalefet etmek istiyor. Herkesin sınıfsal bir yaklaşımı var. Olayı bilmemekle, kavramamakla ilgili değil destek olmamaları. Şimdi ben bugün Tayat adına konuşuyorsam, bu direnişin içindeysem, Canan ve Zehra'yı kaybetmiş olmanın öfkesi vardır elbette. Ama tek başına bu değildir. Bu politik bir mücadeledir. Peki bu mücadelenin hiçbir yerinde bu kez başaramadık deyip geri adım atmak yok mu? Ya yanlışsa bütün bunlar? Ya yenilgiyi kabul etmek gerekiyorsa? Bu kadar yenilmez olmak gerekmiyorsa? Bir sürü insan bu direnişi izliyor. Bütün bu insanların direniş umutlarını nasıl kırabiliriz? Bunlar sonuçları bile bile gidilen eylemler. Sizin eylem biçiminiz yanlıştır diyebilirler. Ama bize eylem yapmayın denmesini anlamayız. Sokağa çıkalım şimdi, soralım. Savaşa karşı mısınız diye herkes evet der. İnsanların ölmesini ister misiniz diye sorsak yine hayır derler. Ama bizim dilimiz aykırı, keskin, acı geliyor insanlara. Siz çok ağır konuşuyorsunuz diyorlar. Biz ölümlerden çok söz ediyormuşuz. Biz ölümden konuşmayalım da neyden konuşalım? Geçen gün bir anne gelmiş. Kızımı devrimcilikten vazgeçir diyor. Bunlar iradeleri olan çocuklar. Bizlerin çocuklarını kaybetmiş ailelerin tercihi bu değildi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Panellere katılıyoruz, söyleşilere katılıyoruz. Çünkü yaşadıklarımı ben biliyorum. Bazı ailenin çocuğu sınıfta kalır, gururu incinir. Kimisi de bizim gibi göğüsler olanları. Ben iki kızımın şehit düşmesinden 2 saat sonra konuşma yaptım. Soruyorlar, nasıl yaptın diye. Açıklayamıyorum. Güçlüyüm, şuyum, buyum demek mantıklı gelmiyor. Gençliğimden bu yana politiktim ben. 12 Eylül zindanlarında insanlar ölürken yüreğimizde hissetmişiz biz. Halkın acılarını, sevinçlerini paylaşmaya çalışmışım. Şimdi ben de anlaşılmak istiyorum. Ama kimi zamanlar uzay boşluğuna bağırır gibi oluyorum. Biz tecridi bu kadar hissederken, çocuklarımız ölmüşken, daha yumuşak konuşun, daha çok dostunuz olur diyenleri anlayamıyoruz. Geçenlerde eğitim senin bir toplantısında bir öğretmen kalktı, biz Tayatlıları böyle bilmiyorduk dedi. Nasıl bilmiyordunuz dedim. Biz onları bağıran çağıran, aşağılayan bir üslupla konuşur zannediyorduk diyor. Tek başına onun suçu değil böyle sanmak. Bizim hakkımızda böyle bir propaganda var çünkü. Ama bizim de çocuklarımıza verilmiş bir sözümüz var. İzin verin de biz geri çekilmeyelim. Bırakın da ısrar edelim. Peki bu ısrarın bedeli bu mu olmalı? Ya da artık bu bedeli ödemek mi hakikaten? Tayat sürecin böyle gelişeceğini biliyordu. Saldırının bu kadar büyük olacağını düşündüğümüzden ona eş bir mücadele başlattık. O yüzden ölüm oruçlarını dışarıda da başlattık. Bu işte Avrupa'nın finansör ve akıl hocası konumunda olduğunu da biliyorduk. Bu yüzden Avrupa'da da tartışmalar başlattık. Biz olacakları göğüslemeye hazırdık. Az bedelli olacak olsa onu isterdik tabii. Ama öngörülerimiz bizi doğruladı. Eylemleri koyu tecritle ve sansürle boğacaklarını biliyorduk. Keşke bu süreçte yalnız kalmasaydık. Ankara'da konuştuğumuz anneler, aydınlar eyleme erken başlandığını söylüyorlar. Hatta bazı anneler kendi çocukları ölüm orucuna başlamadığı için DHKPC'li annelerin sizin çocuklarınız hain dediğini söylüyorlar. Bu kadar yalnız kalmanızda, bedelin giderek yükselmesinde örgütün de payı yok mu? 19 Aralık'ta taleplerimiz vardı. Biz, bizim arkadaşlarımız, içerideki kardeşlerimiz, F tiplerinin 16 kişilik koğuşlara dönüşmesini istedik. Farklı algılandı. Operasyondan sonra ne değişti? 28 ceset, bir sürü yaralı, sözünde durmayan bir hükümet. Yalnız kaldık. Herkese görüşüyoruz biz. Politikacı, akademisyen. Vatandaşla görüştüğümüz zaman anlatmaya çalışıyoruz. Maksat yalnızlaşmamak. Tavırsız kalmamalı insanlar. Cezaevleri sorunu hep vardı. 12 Eylül'den bu yana hapishaneler sorunu hep var. Ölüm oruçları, açlık grevleri, tek tip elbiseye karşı direniş. Tek tip yoğun mücadelelerle kalktı. O zaman da bedeller ödendi. Ama mesele şu anda bizim yalnız bırakılmamız. Canan şehit düşmüştü. Bilgi Üniversitesi'nde ölüm oruçları ile ilgili bir belgesel gösterim ve panel vardı. Paneli yöneten Uğur Alacakaptan filmi izledi, dedi ki, ''Ben şimdi anladım cezaevlerindeki durumu. Böyle yapmayın işte. Kendisinin de 12 Mart'ta anasını ağlatmışlar hapishanede. O güne kadar 50 kişi ölmüş ölüm orucu direnişinde. Böyle yapmayın. Yeni öğrenmiş gibi, bilmiyormuş gibi yapmayın. 122 kişi öldükten sonra ve kimsenin kılı kıpırdamazken ölüm orucu yöntemini olan inancınız bir an bile mi sarsılmadı? Hala zafere inanıyor musunuz? Avrupa bu konunun çözümünde baskı yapmadığı için çözülmüyor. Ama direnirsin, direnmeye devam edersin. Bir noktada kırılma olur. O noktada zafer daha yakındır. Zaferi yakalamak için artık vazgeçmemek gerekir. Biz o noktadayız şu anda. Canan ölürken hiç şikayet etmedi. Şikayet eden insanlar hep başkaları. Şikayet edenler daha mı insan? İnsan hakları mücadelesi veren aydınlar yanımızda değil. İroni burada. Halkın yaşadığı acıları hissetmek lazım. Ama artık kimse iki kişilik düşünemiyor. Sevgili Gökçe, kaç kişilik düşünsek çözebiliriz bu meseleyi? Sen şimdi Ahmet Kulaksız'a ne sormalısın? Benim de mi ölmemi istiyorsun desen mesela? Bitsin artık desen, Canan ve Zehra'nın boşu boşuna öldüğünü söylemiş olmaz mısın biraz da? Canan öldüğünde 20 yaşındaymış biliyor musun? İzmir'de üniversitede okuyormuş. Kitapta yazdıklarına bakılırsa cezaevindeki amcasının haline dayanamıyormuş ve ablası direnişe katılınca dışarıda kalmaya. Bu yüzden daha çocukken ölmüş. Zehra'nın ise inanılmaz anlamlı gözleri var. İnsan ölüp gidenlerin gülen fotoğraflarına bakmaya dayanamaz en çok. Neyin sönüp gittiğini gösterir mutlu günlerin fotoğrafları, neyin yarım kaldığını. Ve şimdi, bugün nelerin, daha nelerin yarım kalacağını. Bu mücadeleyi onurlu bir biçimde sona erdirmenin formülü olmalı sevgili Gökçe. Çünkü bir noktadan sonra eylemi sürdüren hınç mıdır yoksa inanç mı bilinmiyor. Bedel bir noktadan sonra bilinmiyor bir şey için mi ödeniyor yoksa sadece kendisi için mi? Bir ölüm sarmalına girildikten sonra ihanet etmemek için de ölür yeni çocuklar. Sığırlığa duyulan bir hınçla sırf izleyenlerin tarafında kalmamak için de ölünür. Peki yeni çocuklar yürümezse ölüme sadece boşlukta birer ceset olarak mı kalır kahramanlığın kızıl bantlarını takmış ölü kızlar? Solda deneyimli olan bizden önce gelip şimdi gitmiş olanlardan bazıları içeride ölüm orucuna yatanların örgüte kendini ispatlamak zorunda bırakılan sadakatinden şüphe edilenlerden oluştuğunu da söylüyor. Biliyor musun Gökçe? Bütün bunlar olmayabilir. Yani bu işte bir bit yeniği olmayabilir. Bazı çocuklar sadece inandığı için temiz kalpli bir ölüm ölebilir. Önemli olan bunun karşısında ne yapacağımız. Bir bit yeniği olmazsa bu işin içinde bulamazsak önemli olan işte o anda ne diyeceğimizi bulabilmemiz. Peki şimdi sen burada bu odada acıya karşı duyduğun saygıyla sussan, bütün bunları söylemesen o zaman sen neye ihanet etmiş olursun sevgili Gökçe? Senin de bir vicdanın var çünkü. 20 yaşında biraz önce gülmekte olan bir kızın dakika dakika ölümünü izlemeye el vermeyen bir vicdan bu. Ahmet Kulaksız'ın kitabında kızlarının dakika dakika nasıl öldüğünü anlatan bir bölüm var. Okumaya dayanamayacağın için yazmıyorum buraya. Ölüm bu kadar katlanılması gereken bir şey olmamalı. Biz katlanıyorsak artık, devrimden ve duyarlılıktan söz ederken üstelik başka insanlar olmuş olabiliriz Gökçe. Bu ihtimal çok korkunç bir şey. Anlıyorsun değil mi? Gel bunları başka biriyle daha konuşalım. İstanbul'un Şişli semtine doğru gidelim şimdi. Apartman numaralarına dikkatli bak. 164'ü kaçırmayalım. 9. ayrımın sonu sayfa 147.